Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, hakikat yolculuğunun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri. Bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar, usulü Erkan, muhibbane Erkam, dergahı hüdaydir mekan. Biliniz ki kesmeyiz sizlere ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun efendim. Sohbet muhabbette gerek. Muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı. Lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene bilmem ki ne denile. Biliniz ki ailedir en muhkem kale. Ağaç dalıyla köküyle, insan sülalesiyle ailesiyle gürler ve yine biliniz ki yuvayı dişi kuş yapar. Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz. Cennet ayaklarına serilen anaların duasını almayan iflah olmaz. Babadan ahlak ve mal, evlattan şan kalır. Ana baba duası almayan iki cihanda perişan kalır. Aziz ve titiz ve dahi temiz ve elbette bizler için bahada eşsiz. Fıtratı kinsiz, şerre isteksiz, gıybete meyilsiz ve harama dilsiz ve dünyanın dört bir yanında iyilik için atan kalplerimiz, çok değerli gönüldaşlarımız. Bendeniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Aile Medeniyetimiz programında hepinizi Erkam Radyo Cide Stüdyosu'ndan sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Bundan sonra Rabbim nasip ettiği müddetçe hem nitelikli insan hem de Aile Medeniyetimiz programlarını sizlere kutsal topraklardan ileteceğiz inşallah. Suudi Arabistan'da yaptığımız bu hicretin hayırlara, iyiliklere, güzelliklere, hakkımızda bolluk ve berekete vesile olması için dualarınızı bekleriz. Aziz dostlarım, son dönemlerde okullar ve öğrencilerle ilgili yaşadığımız sıkıntılar üzerine okullarımız, ailelerimiz, çocuklarımız ve geleceğimiz başlığı altında bütün bu olayların kök nedenlerini konuşuyoruz sizlerle. Bir numarada anne ve babaların yüksek gelirli bir kariyer uğruna bütün zamanlarını ve kaynaklarını üniversite sınavına ayırmalarını işledik. İkinci sırada en kaliteli öğrencilerimizi öğretmen yapamamamızı ve dershane ve özel okulların devlet okullarındaki kaliteli öğretmenleri transferiyle öğretmen kalitemizin düşmesi konusunu işledik. Üçüncü sırada sınıf ortamının bozulması ve buna karşı okul yönetim ve öğretmenlerin çaresizliğini işledik. Dördüncü sırada kariyer sevdasına ağır iş yüküyle babanın evden ve aileden uzaklaştırmasını konuştuk. Beşinci sırada aynı şekilde annelerin evden uzaklaştırılarak çalışan kadın haline getirilmesi ve annelerin bir numaralı önceliğinin kariyer olmasının sonuçlarını konuştuk. Şimdi geldik altıncı maddeye. Aziz dostlarım, bugün geniş aile yapısının bozulmasıyla anneanne, babaanne ve dede figürlerinin aileden ve çocuklardan uzaklaştırılmasının vahim sonuçlarını konuşacağız sizlerle. Dede ve nine bir çocuk için yalnızca yaşlı aile üyeleri değil, geçmişin sıcaklığını bugüne taşıyan, koşulsuz kabulü öğreten ve kimliğini köklerine bağlayan en derin duygusal imandır. Onların ocağında ve kucağında çocuk, ebeveynlerin yorgunluğundan, kurallarından, telaşından uzak, yargısız, acele etmeyen, sen olduğun gibi değerlisin diyen bir sevgiyle karşılaşır. Masallarıyla hayal gücünü, anılarıyla aidiyet duygusunu, duruşlarıyla, tavırlarıyla, hareketleriyle, yaşantılarıyla ve kadim kültürden gelen o nezih ahlaklarıyla, ibadetleriyle hayata karşı bir güven tohumu ekerler torunların dimalarına. Bu bağ çocuğa, ben bir zincirin parçasıyım, yalnız değilim, özel ve güzel bir yerden geliyorum hissini verir. İleride karşılaşacağı kayıplarda, belirsizliklerde ve kırılmalarda sığınacak görünmez ama sarsılmaz bir zırh bırakır. Dede ve nine sevgisi, ebeveyn sevgisinin ötesinde zamansız, koşulsuz, derin ve iyileştirici bir köktür aziz dostlarım. Dedeler ve nineler, çocuklarının hayatında sadece birer aile büyüğü değil, bu koşulsuz sevginin, köklü güven duygusunun ve zamanın hızına karşı duran dingin bir sığınağın asil temsilcileridir. Anne ve babanın yetiştirme disipliniyle günlük hayat koşturmacası arasında sıkışan çocuğa yargılanmadan kabullendiği özgür bir alan sunarlar. Biraz kıyamayarak, biraz acıyarak, biraz pohpohlayarak, biraz tatlı tatlı şımartarak onlara bir konfor alanı sunarlar terbiye ile çerçevelenmiş, disiplinle beslenmiş bir aile ortamında. Geçmiş ile geleceği birleştiren canlı birer köprü olarak aktardıkları aile hafızası ve hayat tecrübesiyle çocuğun ait olma, köklenme ve öz saygı duygularını inşa ederler. Onların varlığı bir çocuğun ruhuna sen olduğun gibi değerlisin ve arkanda devasa bir çınar var duygusunu fısıldayan en güçlü psikolojik ve manevi kalkandır. Aziz dostlarım, dede ve ninelerin evden uzaklaştırılmasında geniş aile yapımızın terk edilerek sözüm ona çekirdek aile adlı uyduruk bir yapının kurulmasında konunun içtimai, iktisadi, imani ve ailevi birçok boyutu var. Ama özellikle bu durumun çocuklarımızın okul hayatına olan etkisini konuşacağız bugün. Aziz dostlarım, büyüğümüz, kurucu şeyhimiz Şeyh Edebali, "Ey erenler, bil ki bereket büyüklerle beraberdir." demiş. Bu büyük ve önemli tavsiyenin mucibince davranmamamızın ağır faturasını yaşıyoruz. Bugün hem eğitim hayatında hem iş hayatında, ama biz eğitim hayatı odaklı devam edeceğiz konuşmamıza. Anne baba yalnız kaldığında, dedeler nineler evlerden uzaklaştırıldığında, kendi hallerine bırakıldığında, daha da vahim bir şekilde adına huzur evleri denilen huzursuzluk yuvalarına terk edildiğinde aslında yalnızca dede ve nineleri evden gönderen insanların yükü artmıyor. Çocuk da kendisini yetiştiren, koruyan, dinleyen, seven ve bir aileye bağlayan ikinci sevgi halkasını kaybediyor. Bugün şu sorunun peşine düşeceğiz. Anneanne, babaanne ve dede çocuğun gündelik hayatından çekildiğinde bu kayıp okulda hangi davranış olarak karşımıza çıkıyor? Ama bir sorumuz daha var. Geçmişte büyüklerimiz ne yapıyordu da aileye böylesine güçlü bir destek veriyordu? Çünkü sadece kaybettiğimizi söylemek yetmez. Nasıl bu mekanizmanın çalıştığını anlatmalıyız ve anlamalıyız ki yeniden kurabilelim. Geçmişi seyretmek için değil, geleceği modellemek için inşallah konuşacağız. Şimdi bir okul çıkışı düşünelim aziz dostlarım. Zil çalmış, yüzlerce çocuk kapıya yönelmiş. Servisler sıralanmış. Anneler, babalar o ağır finansal yük sebebiyle hayatlarını kariyerlerine, maişetlerine adamışlar. Hepsi işte çalışıyorlar. Bazı çocukların elinde telefon, bazılarının kulağında kulaklık. Bazıları eve giden servise yetişmeye çalışıyor. Bir çocuk bu şartlar altında eve varıyor. Kapıyı kendi anahtarıyla açıyor, çantasını girişe bırakıyor. Mutfakta onu bekleyen kimse yok, kapıda karşılayan kimse yok, hoş geldin yavrum diyen yok. Yüzün niye asık diye soran yok, bugün neden çok sevinçlisin diyen yok. Bugün ne oldu diye gözünün içine bakan, onun derdiyle hemdert olan, sarılıp gadasını alan birisi yok. Karşısında bir insan değil, bir ekran var. O da kaçış etkinliği olarak tabii ki tabletini açıyor, telefonunu açıyor, televizyonu açıyor. Bir oyuna giriyor. Bir internette ne idüğü belirsiz, ne olduğundan asla emin olmadığımız ama zararından kesinlikle emin olduğumuz sitelerde dolaşıyor. Peki bir zamanlar okul kapısında torununu bekleyen dede nereye gitti? Çantasını taşımaya yardım eden anneanne nerede? Eve götürüp önüne sıcak çorba koyan, onu sımsıkı sararak kucaklayan, öpen, sarılan babaanne nerede? Biz çocuklarımızı yalnızca anne ve babalardan değil, onları saran ikinci aile halkasından da mahrum bıraktık acaba? İşte asıl mesele bu. Peki bu mahrumiyet okullarda nasıl bir faciaya sebebiyet verdi? Evler küçülürken ailemiz de küçüldü. Küçücük aileler haline geldik, dönüştük. Türkiye'nin aile yapısına baktığımızda bu yapı gerçekten değişiyor aziz dostlarım. TÜİK verilerine göre 2008 yılında ortalama hane halkı büyüklüğümüz 4 kişiydi. 2024'te bu sayı 3.11'e geriledi. Daha da dikkat çekici olan şu, geniş ailelerden oluşan hanelerin oranı 2016'da Yani bundan 10 yıl önce %16 iken 2024'te bu %13'e düştü. Rakamlar bize şunu söylüyor. Aynı çatı altında daha az kişi yaşıyoruz ve giderek eksiliyoruz. Peki giden sadece dedeler ve nineler mi? Olan sadece ailenin küçülmesi mi? Mesele sadece aynı çatı değil. Aile büyükleri bazen bir başka evde yaşar ama çocuğun hayatının tam ortasındadır. İlgilidir, alakalıdır, dikkatlidir. Bazen de aynı apartmanda yaşar ama torunun hayatına hiç dokunmaz. Dolayısıyla elbette ki gönlümüz geniş ailenin eskiden bir obada kümelendiğimiz şekliyle bir bahçenin etrafında hep beraber olması ama mutlaka aynı evde yaşamak değil mesele. Geniş aile gönlümüzün daraldığı anda gönül ferahlığı veren, gönlümüzü genişleten bir şekilde ulaşılabilir olmakta yatıyor. Bir telefon kadar değil yalnızca. Bir ihtiyaç olduğunda kapıyı açacak kadar yakın olmak. Bir ara bir Ramazan programında sahura çağırıyor musunuz diye sormuştum akrabalarınızı. İftara herkes çağırıyor Ramazan'da da. İşte sahur akrabalığı eksiliyor. Dedeler, nineler evlerden çekildiğinde. Dolayısıyla bir ihtiyaç olduğunda kapıyı açacak kadar, sahurda da açacak kadar yakın olmak. Çocuğun birden fazla güvenilir yetişkinle bağ kurabilmesini sağlamak. Ve anne babanın yükünü paylaşan bir destek ağı oluşturmak. Bu olay aile hafızasının kuşaktan kuşağa aktarılması aziz dostlarım. Çocuğun ben sadece annemle babama ait değilim, benim bir köküm var. Bir sülalenin, bir hikayenin devamıyım. Yapılan bir duanın ürünüyüm diyebilmesi lazım. Umarım takip ediyorsunuzdur. Nitelikli insanda çok çok önemli bir konuyu konuşuyoruz. 66 parçalı insan puzzle'ında ilk parçamız olan kader, ikinci parçamız olan ruh, üçüncü parçamız sülaleydi değil mi? Gerçi şu anda aile ve beden parçasında beşinci parçadayız ama bunu geniş geniş işledik. 54 sülbümüzün süzme özütü olduğumuzu genlerimizde ve epigenetik tavırlarımızda, davranışlarımızda sülalemizin de çok büyük etkisi olduğunu sizlere Nitelikli İnsan programında anlattım aziz dostlarım. Peki bu yapı neden zayıfladı dersiniz? Köyden şehre göçtük, hani şehirden başka şehirlere gittik, başka ülkelere dağıldık. Evler küçüldü, hayat pahalaştı. Anne çalıştı, baba çalıştı. Kazanç arttı ama muhabbet azaldı gibi geliyor bana. Büyükler bir şehirde, çocuklar başka şehirde kaldı. Hele hele bu ilk maddede saydığım iyi bir kariyer, dolgun bir maişet telaşıyla çocuklarımızı illa üniversite okusun diye tesmatik, sınavmatik gibi yarış atı olarak koşuşturmanın sonucunda anne baba muhtaç, anne baba ihtiyaç halinde, anne baba ilgiye, şefkate, korunmaya muhtaç, çocuk bir başka şehirde üniversite okuyor. Allah Resulü'nün cihattan bile alıkoyduğunu biliyoruz. Kendisine gelip savaşa katılmak isteyen, cihada katılmak isteyen bazı sahabelerine annen sağ mı, baban sağ mı diye sorduğunda ihtiyaç halindelerse onları geri yolladığını biliyoruz yani. Kaldı ki üniversite bir cihat olmasa gerek yani. Yaşadığımız bu hayat, kutucuklar içerisinde adını apartman dediğimiz apartman hayatı komşuyu bile yabancılaştırdı. Mahalle kültürümüz zayıfladı. Bir de kırgınlıklar girdi araya. Sanıyorum gelin kayınvalide, gelin kayınpeder, damat kayınvalide, damat kayınpeder, elti, görümce, kardeşlerin mal ve miras kavgaları. En sonda hani kimse kimseye karışmasın derken kimse kimsenin hayatında olmasın noktasına geldik. Elbette insanın mahremiyete ihtiyacı var. Her evliliğin elbette kendi sınırları olmalı. Her anne baba çocuğunu yetiştirme hakkına elbette sahip olmalı. Fakat sınır koymak başka, bağı koparmak başka. Mesafeyi düzenlemek bambaşka. Sevgi yollarını kapatmak da işin en facia durumu. Modern hayat bize evleri verdi ama ayrı kalpler vermek zorunda değildi. Kalpleri de boşalttı evleri doldururken, keseleri doldururken. 17 kıl çadırda kurduğumuz koca bir medeniyetin evladıyız biz, torunlarıyız. Ama şimdi kıl çadırı bırakın, önü yüzme havuzlu, dubleksten triplekse dönen o büyük villalarda mahzun çocuklar var. İçeride 15 odalı, 25 odalı konaklarda, villa diyeyim, konak da değil de eskiden konduğumuz yerlerde konaklar. İlber Ortaylı hocamın dediği gibi aynı konak 100 yıl 3 kuşak diyordu ya medeniyet tanımında. Şimdikiler konak da değil, villa. Peki ne oluyor? Bunu anlamak için geçmişte büyüklerin ne yaptığına bakmamız lazım. Geçmişte büyükler ne yapıyordu dersiniz. Şimdi burada biraz duralım aziz dostlarım. Çünkü eskiden büyükler vardı demek çok kolay. Vardı ama ne yapıyorlardı? Aileyi nasıl destekliyorlardı? Çocuğun hayatında tam olarak nerede duruyorlardı? Geçmişte de elbette her aile huzurlu değildi. Her dede bilge değildi. Her nine şefkatli değildi. Baskı da vardı. Haksız müdahaleler de vardı. Dayak da vardı. Ve de çoktu yani inanın. Gelinlerin kayınpeder baskısıyla susturulduğu, zulmedildiği, damatların dışlandığı evler de vardı. Hani geçmişe cila atacak değilim. Ama geçmiş zaman olur ki hayali cihan eder kısımda birçok tatlı anımızın da geçmişte olduğu çok kesin. Dolayısıyla iyi çalışan tarafı da çöpe atamayız. Çünkü bir sistemin yanlışlarını ayıklamak gerekir aziz dostlarım. Çok kötü bir sistem olsa bile iyi yönü vardır. O iyi alıp da modellemek gerekir. Yani sistemin kendisini yok etmek gerekmiyor. Yiğidi de öldürmeyelim, hakkını da yemeyelim. Birçok evde çocuk okuldan geldiğinde evde onu karşılayan bir büyük vardı. Ev doluydu, boş değildi, kapı açılırdı, hoş geldin yavrum denirdi. Çocuk daha çantasını çıkartmadan yüzüne bakılırdı. Nine anlardı. Gözün feri biraz sönük, bugün bir şey olmuş. Çocuk susuyor ama yüzü konuşuyor. Sinyalleri çok iyi okurdu eski büyükler. Hadi önce birini yüzünü yıka derdi. Önüne bir tabak sevdiğine bir yemek koyardı. Yani çocuk için bu ne kadar önemli bir şey biliyor musunuz? Nazlanmak. Bir gönülde nazlanmak. Sevdiğiniz bir şeyin tam da sizin geleceğiniz zamanda düşünülerek size özel hazırlanmış olması. Şimdi belki dadılar, bakıcılar, yemeğe yardımcı olan ablalar var evlerde ama inanın onların hazırladığı o lezzet bir anneanne eli, bir babaanne eli değmiş gibi değil asla. Sonra hazırladığı o yemeği sanki böyle yemek değil merhametiyle, sevgisiyle, eliyle değil kalbiyle yedirirdi yani. Hemen sorguya çekmezlerdi. Biraz beklerlerdi. Çocuğun içindeki o düğüm gevşesin diye. Sonra sorardı. Bugün canınız sıkan ne oldu yavrum? Aziz dostlarım, bakınız bu soru bir matematik sorusu değil yani. Ama bu samimi, bu içten, bu yakın ilgi alaka çocuğun yarın matematiğe odaklanmasını sağlayabilir. Çünkü zihni bir derdin içinde sıkılmış çocuk, düdüklü tencerenin böyle basıncının artması gibi, ateşi de altta harlayan bir şey varsa okulda, akran zorbalığı gibi, sınıftaki olumsuz hava gibi, bu çocuk derste yer açamaz. Eski zamanda, eski derken bizim zamanımız çok fazla da eski değil yani. Büyüklerin yaptığı bazen şuydu, çocuğun yükünü dinleyerek hafifletmek. Çocuk ödevini kendisi yapardı. Nine belki o matematik problemini bilmiyordu aziz dostlarım. Ama masaya oturmasını bitirmeden kalkmamasını sağlıyordu. Ve bunu gönülden yaptırıyordu. Önce vazifeni bitir sonra oynarsın evladım diyordu. Dede belki yabancı dil bilmiyordu. Ama çalışma disiplinini biliyordu. Torunun yanında masaya oturmasına gerek yok. Göz ucuyla şöyle bir baktığında çocuk biliyordu ki dedesinin kapsama alanında, onun takibi altında. Dede bir taraftan gazetesini, kitabını okuyor, Kur'an-ı Kerim'ini çalışıyor. Çocuğa sessiz bir çalışma arkadaşlığı sunuyordu. Çocuk yalnızca denetlenmiyordu bu süreçte. Yalnız bırakılmıyordu. Aradaki fark çok büyük. Belki dadılara belli talimatlar vererek, evlere, odalara kameralar koyarak belli takipler yapılabilir ama birlikte olmak, yalnız bırakılmamak çok daha değerli bir şey. Aziz dostlarım, geçmişte aile büyükleri yalnızca toruna bakmıyordu. Anne ile babanın dayanma gücünü de artırıyorlardı. Yeni doğum yapmış bir anne düşünün. Hamileliğinden itibaren düşünün yani. Doğumu düşünün, doğumdan sonraki lavusalık dönemi düşünün, emzirme dönemi düşünün. Uykusuz, yorgun, bedeni toparlanmaya çalışıyor. Bir bebek dünyaya gelmiş, yepyeni bir proje. Rahman'ın rahimine, Halik-i Rahim'inin rahimine emanet ettiği, bir annenin rahimine emanet ettiği bir yavrucak doğmuş. Ve anne ne yapacağını bilmiyor. Bebek ağlıyor, ev işi bekliyor, diğer çocuk ilgi istiyor. O evde tecrübeli ve şefkatli bir anneanne ya da babaanne varsa ne oluyordu dersiniz? Bir tencere çorba sürekli kaynıyordu. Çamaşırlar toplanıyordu, ev temizleniyordu. Bebek kucaktan kucağa dolanıyordu. Anne bu arada rahatlıyordu, uyuyordu. Her şeyden evvel kaygısı bitiyordu. Anneannenin şefkatine, ninenin, babaannenin şefkatine teslim ettiği bebeği sayesinde biraz uyudu. Belki bir saat, belki iki saat ama o birkaç saat annenin bütün gün ve belki bütün gece çocuğa daha sabırlı davranmasını sağlıyordu. Demek ki aziz dostlarım, nine sadece bebeğe bakmıyordu. Annenin merhamet enerjisini de şarj ediyordu, yeniliyordu. Baba işten yorgun argın geliyordu, çalışma şartları çok ağırdı. Evde çocukların bütün yükü birikmemiş oluyordu. Antep ağzıyla gadaları alındığı için o basınç azalıp o şişkinlikleri, havaları alınmış oluyordu. Dede çocukla bir parkta yürümüş, dışarıda gezmiş, nine yemeğini yedirmiş, ödev saatine başlanmış, belki bazı bir takım sorumluluklar yapılmış. Dolayısıyla anne ile baba eve girdiklerinde sadece sorun teslim almıyorlardı. Biraz düzen, biraz nefes, biraz da insan sıcaklığı buluyorlardı. Bugün lütfen bir düşünün. Anne ve baba tek başına kaldığında ne oluyor? Geçim yükü iki omuzda, çocuk bakımı iki omuzda, ev işleri iki omuzda, okul takibi iki omuzda. Hastalıklar, iyi günler, kötü günler, zorluklar, darlıklar, küskünlükler, yılgınlıklar, eşler arası problemler yine hep aynı şekilde o iki omuzda. İnsan bazen sevgisiz olduğu için değil, çok yorgun olduğu için de sertleşir. Çocuğuna bağırmayı istemez ama sinir sistemi artık iflas etmiştir, taşıyamıyordur. İşte sağlıklı bir aile büyüğü yalnızca bir iş yapmaz. Ailenin taşıma kapasitesini de artırır. Aileye tahammül gücü olur dedeler ve nineler. Nitekim bilimsel güncel araştırmalarda büyük anne ve büyük baba katılımının uygun ve sağlıklı şartlarda annenin ebeveynlik stresinin azaltılmasında ve aile gücünün artırılmasında çok önemli bir fonksiyon olduğunu söylüyor. Bütün bu süreçlerin içerisinde çocuk hayatı büyüklerin yanında görerek yaşayarak öğreniyordu. Her şeyden evvel birkaç farklı rol modeli oluyordu. Eskiden çocuklara her konuda özel ders verilmiyordu belki. Ama hayatın içinde birçok ders vardı. Yaşayarak öğrenen bir torun, dede torununu mesela pazara götürüyordu. Şimdi yani dede torun, pazar, piyasa, alışveriş, her şey söylüyorsun, geliyor, kredi kartıyla alınıyor. Çocuk belki para görmeden büyüyor. Sonra bu çocuk niye bu kadar tutumsuz, niye bu kadar savurgan? Yaşamadan, öğrenmeden, ateşin tadını yanarak öğrenmeden nasıl olacak? Şimdi bu uygulama hayatın içinde yaşanmadığı için uygulamalı okullarda böyle işte nasıl söyleyeyim, oyuncuklar kurgulanıyor böyle. İşte teraziler götürülüyor, kasa kasa şeyler falan. O pazar ve piyasa deneyimini çocuk yaşasın diye. Sizce yeterli olur mu? Hiç sanmam. Çünkü çocuk paranın nasıl hesaplandığını görüyordu orada. Sadece hesabı görmüyordu. Dedesinin esnafa nasıl selam verdiğini öğreniyordu. Eksik para üstü gelirse nasıl konuşulacağını öğreniyordu. Bir yaşlıya yol verilmesini izliyordu. Dedesine olan hürmeti görüyordu. Bir poşetin nasıl taşınacağını, ürünlerin nasıl seçileceğini, karşıdaki insan onu kırmadan nezaketle bir hatasını gördüğünde nasıl söyleyeceğini öğreniyordu. Dolayısıyla o alışverişte sadece matematik yoktu. İletişim vardı, ahlak vardı, edep vardı, görgü vardı, nezaket vardı. Eve geldiklerinde hani bir düşünün, babaanne hamur yoğuruyordu mesela. Belki de hemen toruna küçük bir hamur parçası verilirdi. O da onunla birazcık oynar, minnak bir şey yapardı böyle. Çocuğun enerjisi alınır işte bu şekilde. Stresi biraz alınırdı yani. Anneannenin, babaannenin orada öğrettiği şey yalnızca börek yapmak değil. Bir işin aceleyle olmadığını, aceleye gelmediğini öğreniyorlardı. Beklemeyi öğreniyorlardı. Emeğin sonucunu beklemeyi öğreniyorlardı her şeyden evvel. Ve sabrın sonucunda ortaya çıkan güzelliğe şahit oluyorlardı. Anneanne dolabı düzeltiyordu, düzenliyordu. Çocuk bu sırada eşyayı yerine koymayı öğreniyordu. Bakıyorum şimdiki çocuklar çoraplarını olduğu gibi atıyorlar ama yani 3-4 yaşında elimize çorabı geçirerek tekrardan tersine katlayarak çok nezih bir şekilde çorabı katlamasını bile anneannemden öğrenmiştim. Allah gani gani rahmet eylesin. Dolayısıyla çocuk bir eşyayı yerine koymayı öğreniyordu. Dedem rahmetliğin aziz dostlarım bir tane çekmecesi vardı. Hani geri dönüşüm çekmecesi diyelim. Bir Antep şehirli bir baklava mı geldi? Dışında bir paket kağıdı olur ya. Hayır, en dışında böyle bir ip olurdu. Renkli renkli şerit ipler böyle. O özellikle katlanır ayrı bir yere konur. Sonra o paket kağıdı alınır katlanır ayrı bir yere konur. Kutu mutfakta tekrar kullanılır mutlaka bir işe yarar. Böyle böyle birikirdi. Ve ihtiyaç olan her an bir lastik asla atılmazdı. Alınır kullanılırdı yani. Dolayısıyla çocuk sadece eşyayı yerine koymayı öğrenmiyordu. İsraf etmemeyi de öğreniyordu. Bir ekmek parçasını neden çöpe atılmadığını öğreniyordu. Allah razı olsun. Şahin Bey Belediye Başkanımız Mehmet Ahmazoğlu, buradan da anayım kendisini. Türkiye'de bence en değerli kitaplardan bir tanesinin yayınlanmasına vesile oldu Şahin Bey Belediyesi. Bayat ekmeklerin değerlendirilerek Antep yemekleri ve tatları yapılmasıyla alakalı mükemmel bir kitap yayınladı aziz dostlarım. Lütfen internetten bulun, temin edebilen dostlarım temin etsinler. Mehmet Ahmazoğlu ağabeye buradan selam hürmetlerimizi gönderelim ciddeden. Ve bu mübarek topraklardan Mekke'nin mücavir alanda bulunuyoruz. Bu mübarek topraklardan selam, sevgi, hürmetlerimizi gönderelim. Çok değerli, hani nimete olan hürmet, nimetin de tacı, baş tacı ekmek olduğuna göre. Dolayısıyla hakikaten müsrif bir kişi olmamayı öğreniyorlardı. O terbiyeden geçiyorlardı. Dede mutlaka becerikli bir insandı. Belki küçücük bir tamir yapıyordu ama torun yanında tornavidayı tutuyordu. Vida bir defa da yerine oturmuyordu belki ama dede kızmıyordu. Bir daha dene diyordu. Bir iki kelime konuşuyordu. Örnek oluyordu, yol gösteriyordu. Şimdi çocukların ben size söyleyeyim aziz dostlarım. El, kol ve göz koordinasyonları kayboldu. El becerileriyle alakalı bir şey yapan bir nesil değil bu nesil. Bu neslin mühendisleri bile çok özür diliyorum, çok abidik gubidik saçma sapan şeyler yapıyorlar yani. Çok sakarlar. Neden? Çünkü yapma ve yaptığını görme ve onun rot balans ayarını yapma unsurları kayboldu. O melekeleri kayboldu bu neslin. Dolayısıyla dedesiyle bu tarz ev işlerinde yardımcı olan, çalışan bir çocukcağız yıllar sonra sınıfta zor bir sorunun karşısında çocuğun kulağında yeniden çınlayabilirdi o ses. Bir daha dene, yapabilirsin. Bir daha dene. İşte büyükler bazen çocuklara ders vermeden hayatı öğretiyorlardı. Terbiye çocuklara sadece sınıfa dizerek, şimdi beni dinleyin diyerek 40-45 dakika konuşmakla olmuyor. Terbiye sadece kulaktan alınmıyor, gözle de alınıyordu. Hani söz göze verilir diye bir sözümüz var ya. Dolayısıyla yan yana, gönül gönüle, diz dize, göz göze bir mürebbiyelikti ninelerin, dedelerin yaptığı. Peki bu yaşam stili içerisinde dedeler ve nineler okuldaki sorunlara nasıl destek oluyorlardı sizce? Şimdi bir başka sahne düşünün lütfen. Çocuk okuldan gelmiş. Matematik sınavından düşük bir not almış. Anne kaygılı. Çünkü çocuğun geleceğini düşünüyor. Baba kızgın, testleri düşünüyor. Onca masraf yapmış, onca yıl geçmiş. Çocukta korku hakim, çocuk korkuyor. Tam o sırada dede diyor ki, ben de bir zamanlar bir sınavda başarısız olmuştum. Çocuk şaşırıyor çünkü o dedesini hep güçlü görüyor. Dede devam ediyor. Sonra nerede yanlış yaptığımı öğrendim. Çalıştım, yeniden denedim ve başardım. Elhamdülillah. Bakınız, bu anlattıklarım bir aile hatırası gibi görünebilir. Fakat çocuğun zihninde şu mesajı kazır. Başarısızlık insanın kimliği değil, kaderi değil. Başarısızlık bir yolculuğun bir durağı. Devam edersem öbür durağa geçebilirim. Oradan başarı son durağına gidebilirim. Bazen anne baba sonuçla çok meşgul oluyor. Testler, skorlar. Ama dede süreci hatırlatıyor. Aslında kadim geleneğimizde vardır. Biz zaferden değil seferden sorumluyuz ama herkes zafer peşinde bu çağda. Bazen çocuk arkadaşına kızıyor aziz dostlarım. Nine hemen karşı tarafı düşman ilan etmiyor. Geçenlerde bir aile olayına şahit oldum parkta. Torunlarla oynuyoruz. Genç bir abla, hani anne olamayacak yaşta genç. Büyük ihtimalle ablası. Kaydıraktan kayıyorlar. Ya onlar böyle beklemezse, senin üstüne doğru kayarsa, sana bir şey yaparsa sen de onlara ayağınla vur. Orada yaşlı bir nine aldı çocuğu bağrına bastı. Sakın ha yavrum dedi, kimseye vurma. Sadece böyle yapma diye söyle. Yani o kadar çok hoşuma gitti. İki tavır yani. İki jenerasyon iki tavır. Şimdi birisi sana vurursa sen de ona vur diyen yeni nesil. Ama birisi sana vurursa ona kendisini çok sevdiğini söyle. Biz arkadaşız diye hatırlat diyen bir nine bir dede. Dede dolayısıyla süreci hatırlatıyor. Elbette çocuklar arasında yani Yusuf Aleyhisselam'a baktığımızda kardeşleri neler yaşamış kurban olduğum o güzel peygamber. Hazreti Yakup'un çocukları. Peygamber çocukları. O kıskançlığın içinde neler neler nasıl bir hayat yaşamışlar. Bizim çocukların yaşamaması, bizim torunların yaşamaması mümkün mü? İmtihan olunacağız bu kesin. Dolayısıyla çocuk bazen arkadaşına kızabilir. Nine hemen karşı tarafı düşmanla git böyle hemen döv falan demez. Hemen düşman ilan etmez. Önce onu bir dinle der. Bazen çaktırmadan eve davet eder, yemeğe davet eder, bir hediye gönderir. Çocuğa bağ kurmayı öğretir aziz dostlarım. Bu programın en önemli cümlesidir bu. Dedeler ve nineler gittiğinde hem genetik, maddi, bedensel bağımız yok oluyor hem de manevi bağ kurma melekemiz yok oluyor. Bağ kuramıyoruz. Dolayısıyla anneannenin, babaannenin, ninenin, dedenin teşvikleriyle çocuk barışmayı öğrenir. Problem yaşasa da onu çözeceğini öğrenir. Bazen baba öğretmene öfkelenebilir ama tecrübeli bir aile büyüğü, önce hocamızla bir konuşalım, öğretmenimizin ne dediğini bir anlayalım diyerek yangını küçültebilir. Elbette her büyük bunu yapıyor demiyorum. Eskiden her şey güllük gülistanlık demek istemiyorum. Her dönemde tersine tersine yangına körükle gidenler, küçücük bir olayı büyütenler, yanlış anlayanlar elbette vardı. Ama bizim bugün geçmişten taşımamız gereken şey geçmişin yanlışları değil, doğruları, modelleyeceğimiz güzel örnekleri. O yaşın olgunlaştırdığı hikmet belki de. Taraf tutmak değil, hakikati bulmaya yardım etmek belki. Çocuğu şımartmak değil, çocuğu anlayarak doğruya yöneltmek belki de. Aziz dostlarım, Kutsal Topraklardan Aile Medeniyetimiz programında ilk yayınımız. Bundan sonra her programda bu şekilde tekrar etmem ama duanıza vesile olsun. İnşallah buradaki hicretimizle alakalı, sizlere buradan da hizmetimizle alakalı ne olursunuz dualarınıza muhtaç bu kardeşinizi ihmal etmeyin. Benim dualarım sizler için bu şekilde hazırlıklarımı yaparak, yürek özeterek iyileri, doğruları, güzelleri, güzellikleri sizlere sunmak. Duanıza muhtaç bu kardeşinizi lütfen unutmamanızı istirham ediyorum. Bu haftalık bu kadar diyelim. Ninelerin, dedelerin aileden çekilmesiyle, çocuğun eğitim hayatından eksilmesiyle okullarda yaşadığımız o facia durumlarının alakasını konuşmaya devam edeceğiz. Gelecek hafta görüşünceye kadar hepinizi Rabbi Celle'me emanet ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.